Herkese merhaba. Üropedya'nın değerli üyeleri, Üropod'un bu haftaki bölümünde Profesör Doktor Kamil Çam, benim prostat hiperplazisinin güncel medikal tedavisini anlatıyor. İyi dinlemeler.
Öncelikle siz değerli meslektaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Benim bu bölümdeki görevim BPA ilişkili alternatif stem semptomlarının medikal tedavisini özetlemek. Kısaca ben kendi pratiğimde ne yapıyorum? Yani kendi yoğurt yiyişimi sizlerle paylaşmak sohbet havasında. Şimdi benim karşıma BPA ilişkili alternatif sistem semptomları bulunan bir erkek geldiğinde öncelikle iki şeye dikkat ediyorum. Birincisi, bu yaş grubunda işte prostat kanseri riskini de düşünerek PSA ve rektal muayenesini ihmal etmiyorum. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bunu ekart ettikten sonra prostat kanseri riskini değerlendirmesini. İkinci dikkat ettiğim şey, bu hastada BPA'ya ilişkin bir komplikasyon gelişmiş mi? Bunu araştırmak. Bu benim stajyer sınavlarında sözlüde kalma geçme sorumdur. İşte bilateral nefrozu tekrarlayan üriner enfeksiyonu, müdahale gerektiren hematürisi gibi komplikasyonlar varlığında biliyorsunuz kesin ameliyat indikasyonu gerekiyor. Bunu da ekarte ettikten sonra ben her hastada BPA ile ilişkili alternatif sistem semptomları bulunan her hastada medikal tedavi ilk planda düşünüyorum. Zaten bütün dünyada da bu şekilde bir trend var. Dolayısıyla da cerrahi sayıları giderek düştü biliyorsunuz bu medikal tedavilerin yaygınlaşmasıyla. Hatta siz de biliyorsunuz semptomatik iyileşmeyi ya da klinik başarı en yüksek bir cerrahi ile elde ediyoruz. Dolayısıyla şiddetli semptomları olan, bundan hayat kalitesi son derece kötü etkilenmiş, Euroflow değerleri yerlerde sürünen bir hastada baştan ameliyat edebiliriz. Yani bu bir ameliyat indikasyonudur. Bunlarda bile ben bir aylık bir medikal tedavi uygulamayı tercih ediyorum. Bu hastanın ameliyat kabulülüğünü daha gönüllü bir şekilde ameliyata gelmesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla komplikasyon gelişmemiş bir hastada medikal tedavi seçerken de ana grubu, ilk basamak ajanlar alfa blokörler oluyor tüm dünyada uygulandığı üzere. Dolayısıyla bunun üstüne ancak bir şeyi ben kombine edebiliyorum, ekliyorum. Yani ana eksen ortada alfa blokörler. Bir dahaki bilahare değerlendirmedeki bunu genellikle birinci ayda yapıyorum. Hastaya bir alfa blokör başlayıp kutu bitmeden gelmesini birinci ayda tembih ediyorum. Geldiğinde tekrar Euroflow ve semptom skoru değerlendirmesi yapıyorum. Eğer üstüne ilave edeceksem, bir şey kombine edeceksem genellikle bu birinci ayda kombine ediyorum. Hangi alfa blokeri kullanıyorum? Bunda da yine hepiniz biliyorsunuz bütün alfa blokerler aslında klinik etkinlik açısından yani semptom skorunu düzeltme, Euroflow değerlerini, Qmax değerlerini yükseltme açısından eşdeğer kabul ediliyor hala. Türkiye'de de şu an 4 tane alfa blokör var. 2 tanesi non-selektif dediğimiz klasik ajanlar, alfazosin, doksazosin. 2 tanesi de daha üroselektif, alfa 1A'ya yönelik tamsilosin ve silodosin. Ben bunların dördünü de kullandığım oluyor. Tercih ederken de yan etkileri açısından bir tercihte bulunuyorum. Ve mutlaka 3 yan etki, 3 ana yan etkiyi göz önünde bulunduruyorum. Birinci yan etkiler klasik bildiğiniz kardiyovasküler yan etkiler dediğim. İşte baş dönmesi, hipotansiyon, postural hipotansiyon. Bu özellikle bu non-selektif doksazosin ve alfazosin de söz konusu. Dolayısıyla yaşlı hastalarda böyle hipotansiyon riski bulunan hastalarda buna bağlı düşme riski bulunan hastalarda bu tür ajanları tercih etmiyorum. Daha ziyade gençlerde tercih edebiliyorum bu açıdan. Bir şekilde de bu grup ilaçları başlayacaksam doksazosin alfazosin hastayı bilgilendiriyorum. Yani bir baş dönmesi, hipotansiyon atağı olabilir. Bu ilacı kullanırken buna dikkat edin. Ani yataktan kalkmayın, gece kalktığınızda bile oturun şeklinde önerilerde bulunuyorum. Böyle bir şey olduğunda der ilacı kesin dediğim söz konusu. İkinci grup yan etki, bu kataraktla ilgili, intraoperatif iris sendromu dediğimiz katarak cerrahisi ile ilgili bir yan etki. Bu daha ziyade tonsilosin de söz konusu. Dolayısıyla özellikle yaşlı erkeklerde ben katarak var mı, katarak cerrahisi geçirecek misiniz diye soruyorum. Böyle bir risk varsa tonsilosin, özellikle tonsilosin kullanmıyorum. Üçüncü grup yan etki de ejekülasyon bozukluğu dediğimiz yan etkiler. Bunlarda daha ziyade selektif alfa blokörlerle görülen yan etkiler. Yani özellikle de silodesinle görülüyor. Dolayısıyla ben özellikle silodesin başlayacaksam hastaya retrokrot ejekülasyon açısından bilgilendiriyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini belirtiyorum. Ki bunu belirtmezsem hasta geri dönüş olarak bir panik meni gelmiyor şeklinde bir panik halinde geri dönüş söz konusu olabiliyor. Mutlaka bilgilendiriyorum ve genç hastalarda ya da retrograd ejekülasyonun önemli olduğunu düşünen cinsel yönler aktif hastalarda dolayısıyla alfazosin, doksazosin gibi non-selektif ajanları tercih ediyorum. Dolayısıyla bu yan etki profilini gözeterek alfa blokör başladığım bir hastayı mutlaka deneyimle bahsettiğim gibi birinci ayda değerlendiriyorum. Birinci ayda hasta memnunsa, Qmax değerleri kabul edilebilirse, bir eğri, bir parabol çiziyorsa, işte 10 civarındaysa diyelim, onun üstündeyse, hasta da gayet iyiyim hocam diyorsa, ben raporunu çıkartıyorum, 3 aylık reçetesini veriyorum, 6 ay sonra kontrole çağırıyorum. Eğer hasta zaten semptomatik olarak hala kötüyse, çok kötüyse, yaşam kalitesi bundan etkilenmişse ve Qmax değerleri düşükse diyorum ki sizin bu aşamada medikal tedaviden çok fayda görmeniz çok düşük. Biz asıl klinik başarıyı sizin bu semptomlarını hafifletmenin yolu artık cerrahi diyorum. Hastanın da kabul etmesi daha kolay oluyor. Bazen şunu da belirteyim, baştan alfa blokör dedim ama mesela cerrahi tedavi açısından oldukça aday bir hastada ilk başta alfa blokörün yanında 5 alfa redüktöz inhibitörü bir dudasterit başladığında oluyor. Bunundaki sebebi de biliyorsunuz bu 5 alfa redüktöz inhibitörlerin dudasteridin intraoperatif kanamayı azaltıcı etkisi söz konusu olabiliyor. Baştan böyle birinci ay değerlendirmede de ilk baştan kombinasyon tedavisi verdiğim daha sonrasında ameliyata giden bir hasta grubu söz konusu. Eğer birinci ay değerlendirmede hastanın Qmax değerleri makul, Uroflow eğrisi makul ve hastada baskın depolama fazı semptomları var ise, işte urgency, sık idrara çıkma gibi yakınmalar söz konusu ise, o zaman kombinasyon tedavisi olarak alfa blokörün yanına bir antikolinerjik ajan ekliyorum. Bunda da şuna dikkat ediyorum. Avrupa kılavuzlarına da önerir. Bir antikolinerjik ajanların teorik olarak diyorum artık bir retansiyon geliştirme riski söz konusu. Dolayısıyla antikolinerjik başlarken bir rezidü tayini tekrarlıyorum. Alfa antikolinerjik başladıktan sonra da birinci hafta yeniden bir rezidü bakarak medikolegal açıdan kendimi garantiye alıyorum diyeyim. Her ne kadar bütün yayınlar antikolinerjik eklemenin retansiyon riskini arttırmadığını gösterse de. Ha bu bağlamda artık elimizde biliyorsunuz bir beta agonist de var. Bir mirabegron da var. Eğer rezidü yüksekse ya da bir retansiyon riski çok çok yüksekse öyle diyeyim. Alfa blokör yanına bu şekilde bir beta agonisti de eklemek söz konusu olabiliyor. Eğer hastada demin de bahsettiğim şekilde büyük bir prostat söz konusuysa yani kombinasyon çalışmalarında 40 gramdır ama benim kendi pratiğimde işte 60 gram üstü ya da muayenede örneğin orta derecede büyümüş, sulkusu hissetmediğim, benim kendi pratiğimde grade 1 dediğim bir prostat hacmi söz konusuysa grade 1 üstü bir prostat hacmi. Ben alfa blokerin yanına dudasterid ekleyebiliyorum. Çünkü dudasteridin biliyorsunuz prostat hacmini küçültücü, ilerideki retansiyon ve cerrahi riskini azaltıcı bir etkisi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla ben bu şekilde büyük prostatlarda birinci ayda yanına bir dudasterid eklemem söz konusu olabiliyor. Bunu da en az bir yıl kullanıyorum dudasterid eklediğimde. Hatta bazı hastalarda ikinci yılın sonunda alfa blokörü kesip dudasteride devam ettiğimde söz konusu olabiliyor. Üçüncü grup kombinasyon tedavisinde ise elektrik disfonksiyonu eşlik eden hastalar. Ben Avrupa Kılavuzluğu'nda da belirtildiği üzere alt üriner sistem semptomuna gelen her hastada elektrik disfonksiyonu sorguluyorum. Bu tavsiye ediliyor biliyorsunuz. Bunların birlikteliği insidans olarak, patofizyolojik olarak gösterilmiş durumda. Hatta bazen elektrik disfonksiyon yakınması çok baskın, alt üriner sistem semptomları orta hafif, Q-max'ı makul seviyede ise tek başına tadalafil verdiğim fosfodiesterez 5 inhibitörü hastalarda olabiliyor. Bununla alt üriner sistem semptomlarında da bir hafifleme söz konusu olabiliyor. Öbür türlü alfa bloker başladım. Hasta birinci ayda bana geldi. Elektrik disfonksiyon yakınması baskın duruma gelmiş. İşeme semptomları açısından, alt üriner sistem semptomları açısından bir rahatlama söz konusu. Bu durumda hastaya tadalafil eklemem söz konusu olabiliyor. Tadalafil eklediğim hastalarda da bu sefer iroselektif alfa blokörleri seçiyorum. Biliyorsunuz bu fosfodiesterez inhibitörlerinin bu hipotansif yan etkisinden korunma amacıyla. Bazen de tabii günlük tadalafili tolere edebilecek ekonomik güce sahip hasta bulmak her zaman mümkün değil. Bu şekilde tadalafil önerdiğim hastalarda bazen de bunu gün aşırı alabilirsiniz ya da haftada 2-3 gün alabilirsiniz şeklinde bir pratiğim de söz konusu. Kendi pratik gözlemimde bu şekilde biraz on demand gibi oluyor. Hani hastalar fosfodiesterez inhibitörlerini gerektiğinde kullanmış gibi oluyor. Ama bu 5 mg'lık dozu gün aşırı ya da haftada 2-3 gün kullanımda da yeterli bir etkinliğe sahip olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla kısaca tekrar özet olarak geçersek, ben rutinde komplikasyon gelişmemiş her hastada BPL çıktı alt üriner sistem tedavisinde başta bir alfa bloker başlıyorum. Alfa blokerleri seçerken de yan etki profilini gözetiyorum. Yaşlı hastalarda hipotansif yan etki olabilecek, buna bağlı düşme olabilecek hastalarda üroselektifleri seçiyorum. Cinsel yönden aktif ya da retrograd ejekülasyonu önemli gören hastalarda bu sefer non-selektif ajanları seçiyorum. Eğer katarak riski bulunan bir hasta söz konusuysa tamsulosin'den özellikle imtina ediyorum. Bu arada bir doksorubisin'in Türkiye'de biliyorsunuz 4 ve 8 mg'lık preparatları var. Bazı hastalarda 4 ile başlayıp 8 mg'a çıkmam birinci ayda söz konusu olabiliyor. Çünkü biliyorsunuz bütün alfa blokerlerde doz arttıkça etkinlik artıyor. Birinci ayda mutlaka değerlendiriyorum. Birinci ayda bu medikal tedaviden hiç fayda görmemiş bir hasta söz konusuysa ve Euroflow değerleri düşükse cerrahi tedavi açısından ben de hastada daha rahat oluyor. Eğer birinci ay değerlendirmemde Euroflow değerleri düzgün, kabul edilebilir düzeyde depolama fazı semptomları ağırlıklıysa bu sefer bir antikolinerjik ya da işte beta agonistik bir ajan alfa blokerin yanına ekliyorum. Büyük bir prostatı varsa özellikle 60 gramdan fazla grade 1 üzeri bir prostatı varsa bir dudasterid 5 alfa retikulat inhibitörü ekleyebiliyorum. Bu şekilde bir kombinasyon tedavisi uyguluyorum. Genellikle de eğer hasta devam ederse ikinci yılın sonunda kesersem alfa blokörü kestiğim hastalarda söz konusu olabiliyor. Eğer ED ağırlıklıysa hastada tek başına tadalafil başladığım bir hasta grubu söz konusu olabiliyor ya da tadalafini bir alfa blokörle beraber Üroselektif bir alfa blokörle kullanmam pratiğimde söz konusu olabiliyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.